Ayrım 30.
Köprünün altından çok sular akmıştı. Türk James Bond'u Hiram Abbas görev başındaydı. İşte Mete Bey. Mehmet Ali kod ismini kullanan Hiram Abbas Beyrut'a iki kez gitti. İkincisinde sağ kolunun omuza yakın yerinden kurşun yedi. Türk Büyükelçiliğinde tedavi edildi. Hiram Abbas'ın 6 kişilik ekibi vardı. Kendisi ve Yakup sivildi. Diğer 4'ü özel harpçi askerdi. Askerlerden biri bugün general rütbesinde görev yapıyor. Beyrut'un ünlü apart otelinde kalıyorlardı. İkişer ikişer dolaşıyorlardı. Yani kompartıman usulü çalışıyorlardı. Gündüz uyuyup gece mesai yapıyorlardı. Ekmekçi yanın köyüne gidip annesiyle bile görüştüler. Oğlun idam edilmeyeceği sözünü verdiler. Hiram Abbas çok iyi Arapça konuşuyordu. Bu özelliği ona başka kapılar da açıyordu. Asala operasyonu için Beyrut'a giden Hiram Abbas, Filistinliler ile Mossad arasındaki esir değişiminin hakemliğini yapmıştı. Kendilerini yeraltı dünyasının elemanları olarak göstermişlerdi. Ama istihbaratçı oldukları kısa zamanda kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı. Asala'nın iki merkezi vardı, Beyrut ve Paris. Hiram Abbas, Beyrut ile Paris arasında mekik dokuyordu. Beyrut elçiliğinden yeterli yardımı alıyorlardı. Ancak Paris biraz sorun çıkarıyordu. Sonunda Hiram Abbas'ın isteği oldu. Paris'e tanıdık bir isim atandı. MİT personeli yurt dışı görevlerine genellikle konsolos muavini, ikinci katip gibi ünvanlarla atanırlar. İlk kez 1982 yılında bir MİT görevlisi Paris'e müsteşar yardımcısı statüsüyle atandı. Asala'nın merkezi Paris'e gönderilen bu MİT görevlisinin adı Metin Olgaç'tı. İsmi anımsamışsınızdır. Metin Olgaç, Hiram Abbas'ın Galatasaray kulübündeki boksör arkadaşıydı. Ringe çıkmaya ve pipo içmeye birlikte başlamışlardı. 1967 yılında MİT'e girmesini Hiram Abbas sağlamıştı. Müsteşar yardımcısı olarak Paris'e atanmasının nedenini yazmaya gerek yok. Ancak sorulacak bir soru var. Yıllardır basında yazılan Susurluk olayında da adı geçen Asala'ya karşı eylemler organize neden? Mete Bey kimdi? Genellikle Türk istihbarat görevlileri kod isimleri şöyle belirtiyorlardı. Görevlinin ismini ilk iki harfinden bir başka isim üretiliyordu. Örneğin Kamil, Kaan Bey oluyor veya Tuncay, Turan Bey oluveriyordu. Biz tersten gidelim. Mete Bey'in gerçek adı neydi? Mecit, Metin, Melih, Merdan, Mert, Mehmet, Mesut, Mestan, Mevlut hangisi? Önce bir olayı nakledelim. Yıl 29 Kasım 1990. Yer Ankara, Farabi Sokak'taki Mehmet Emir'in özel bürosu. 2000'e doğru dergisinde Asala'ya karşı yurt dışındaki kaçak ülkücülerin kullanıldığı haberini yapmıştık. Mehmet Eymür, ülkücüleri Avrupa'da kullanan MİT görevlisinin adını vermişti. Teşkilat içine Mete Bey olarak bilinir. Asıl adı Metin Günyol'dur. Teşkilat onları kullandı. İlişkiyi Mete ağabey dedikleri Metin Günyol ile kurdular. Bu konuda Günyol ile birbirimize girdik. Çünkü bunlar uyuşturucu ve yasa dışı faaliyetlere karışmışlardı. Yapılanların yanlışlığı ve bu insanların kullanılmaması gerektiğini Nurettin Ersin Paşa'ya yazılı olarak bildirdim. Mehmet Eymür'e göre Mete Bey Metin Günyol'du. Acaba doğru mu? Mete Günyol 23 Eylül 1935 İstanbul doğumlu, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra 2 yıl İstanbul Üniversitesi'nde okuduktan sonra öğrenimini yarıda bırakıp Almanya'ya gitti. Döndüğünde 30 yaşında 1965 yılında MİT'e girdi. 1974-1978 yılları arasında MİT görevlisi olarak Almanya'da bulundu. Bu arada MHP teşkilatlarıyla yakından ilgilendi. Bu nedenle tekrar Türkiye'ye döndüğünde Abdi İpekçi suikastini MİT adına soruşturdu. Mehmet Ali Ağaca'yı ilk sorgulayan ekip içinde yer aldı. Bir iddiaya göre 2 yıllık üniversite tahsili olduğu için hep 2. sınıf uzmanlık kadrosunda kaldı. Bir türlü terfi edemedi ve 22 Mart 1981 tarihinde MİT'ten ayrıldı. İkinci bir iddiaya göre ise MİT'ten ayrılmasının nedeni Asala'ya karşı yapılacak eylemlerde görev alacaktı. Resmi bir görevi olması Türkiye'yi zor duruma sokacağı için emekli edilmiş görünüyordu. Tura Turizm'in görevlisi olarak İspanya Mallorca adasına gitti. İpekçi cinayetini soruşturan MİT görevlisi bu soruşturmadan sonra istifa edip İspanya'nın Mallorca adasına turizm bürosu açıyor. Ağaca her nedense Papa suikastinden önce Mallorca adasına geliyor. Dipnot Uğur Mumcu, Karanlık Bilmece Mallorca, Milliyet 2 Şubat 1992. O tarihlerde Mehmet Ali Ağaca'nın Mallorca adasında bulunmasını Metin Günyol tesadüf olarak açıkladı. Metin Günyol, Meclis Susurluk Komisyonu'nda şunları söyledi. Ben Mete Bey diye karşınıza getirildim. Basın küpürlerini biriktirdim. Hep kilit adam Mete Bey diye geçiyor. Demek ki Mete Bey diye biri var. Ama Mete Bey, Metin Günyol mudur işte onu bilmiyorum. Bildiğim ben değilim. Metin Günyol 1982'nin Ekim ayında tekrar MİT'e döndü. Görünen o ki Metin Günyol 7 aylık kısa bir görev için teşkilattan ayrılmıştı. Aksini düşünmek biraz saflık olur. Ancak bir noktanın altını çizmekte yarar var. Metin Günyol MIT'e döndükten sonra Avrupa'da, özellikle de Paris'te Asala'ya karşı eylemler yapılmaya başlandı. Eylemlerin kod adı Marsilya Operasyonu'ydu. 22 Mart 1983, Paris'te Asala lideri Ara Toranya'nın otosuna bomba konulması, bomba patlamadı. 3 Temmuz 1983, Paris'te Ara Toranya'nın babasının emlak dükkanına bomba konulması, bomba patlamadı. Aynı gün bir Ermeni kitapçısının bombalanması. 27 Temmuz 1983, Fransa Alfortville, Ermeni Kültür Evi ve Asala'nın basın bürosunun bombalanması. 28 Temmuz 1983, Paris Ermeni Kültür Evi ve Radyo Evi'nin bombalanması. 6 Aralık 1983, Paris Ara Toranya'nın otosuna ikinci kez bomba konulması. 17 Mart 1984, Fransa Marsilya Ermeni Gençlik Örgütü binasının bombalanması. 1 Mayıs 1984, Paris Henri Papazian'ın otosuna bomba konulması. Bomba patlamadı. 4 Mayıs 1984, Fransa Alfortville Ermeni Anıtı, Ermeni Gençlik Örgütü binası, spor salonu ve karakol ile itfaiye aracının bombalanması. 24 Haziran 1984, Paris Ermeni Gençlik Yurdu'nun bombalanması. 25 Kasım 1984, Fransa SAEPL 16 Ermeni örgütünün toplantı yaptığı salonun bombalanması. 5 Aralık 1985, Paris Ermeni bir şahsın öldürülmesi. 15 Aralık 1985, Fransa Lyon, Hayk Demircioğlu'nun öldürülmesi. Dipnot, 27 Temmuz 1983 tarihinde BBC televizyonunun Newsright adlı haber programına katılan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, programın sunucusu Linda Alexander'ın Asala'nın iki merkezi olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi Beyrut'ta, diğeri Paris'te. Türk gizli servislerinin buralara gönderdiği timlerin teröristleri elimine etmek için operasyonlar yaptıkları doğru mu şeklindeki sorusunu şöyle yanıtlıyordu. Hayır, biz resmi devlet terörü reddediyoruz ve bu tür eylemlere başvurmuş değiliz. Burada bir yanlışlık yapmayalım. Asala'ya karşı eylemler sadece Fransa'da olmamıştı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Avusturya, Almanya'da da benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti. Ancak Avrupa'daki eylemler genellikle Paris merkezli yapılmıştı. Operasyonları gerçekleştiren timler kompartıman usulü çalışıyordu. Yani herkes kendi birimini biliyordu. Örneğin Hiram Abbas'ın 6 kişilik ekibini diğerleri bilmiyordu. Asala'ya karşı yapılan eylemlerde genellikle yurt dışındaki işçiler kullanılmıştı. Özellikle de kesin dönüş yapacak aileler seçiliyordu. Ülkücülerin kullanıldığı iddiası ise hep reklam amacıyla o çevreler tarafından çıkarılmış yalanlardı. Kullanılan kişiler genellikle resmi kişilerle temas kurmazdı, yasaktı. Bütün ülkeler için kuraldı. Legal rezistansla kesinlikle illegal iş yapılmazdı. Ancak silahların ülkeye sokulmasına diplomatik valizlerin kullanıldığı da bir gerçekti. Dışarıdan kullanılan ajan kişi ya milli motifle ya da maddi motifle hareket eder. Hiçbir istihbarat örgütünün bundan başka metodu yoktur. Maddi motifle hareket eden para karşılığı yapar, kimseyi tanımaz, hapse düşerse kendine sahip çıkılmayacağını bilir. Milli motifle hareket eden zaten gönüllüdür. Başına bir aksilik gelse de ülkesini kolay kolay satmaz. Tekrar sorumuza dönelim. Asala'ya karşı eylemleri organize eden Mete Bey kimdi? Acaba MIT tarihinde görülmemiş bir kadroyla Paris'e müsteşar yardımcısı sıfatıyla giden Hiram Abbas'ın yakın arkadaşı Metin Olgaç bu Mete Bey'in kim olduğunu bilir mi? Ne ilginç, Asala'nın iki merkez üstünde Beyrut'ta Hiram Abbas, Paris'te Metin Olgaç görevliydi. Lübnan'da Türk teröristler. MIT'in o kadar personeli varken Beyrut'a Hiram Abbas'ın gönderilmesinin nedenleri vardı. Birincisi Beyrut'u, ikincisi bölgedeki Mossad ilişkilerini iyi biliyordu. Asala ve Beyrut'taki Filistin Kurtuluş Örgütü ile son derece iyi ilişkileri vardı. Bu ittifak Asala'nın da tıpkı FKÖ gibi Mossad'ın düşman örgütler sıralamasında yer almasına neden olmuştu. Zaten İsrail Asala'yı 1972 Münih Olimpiyatları Köyü baskınında Filistinli Kara Ölür Örgütü ile işbirliği yaptığını belirleyip kara listesine almıştı. Asala konusunda Mossad ile MIT işbirliği yapıyordu. Örneğin İsrail 4 Temmuz 1982 yılında Lübnan'a saldırdığında Türkiye'ye başta Bekaa Vadisi olmak üzere Lübnan'daki birçok gerilla kampını basacaklarını, eğer isterlerse Asala kamplarının bulunduğu yerlerdeki operasyonlara katılabileceğini bildirdi. İsrail'in o yıllarda Türkiye'ye Asala konusunda yardım etmesinin nedeni vardı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi AP azınlık hükümeti, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, İsrail'le sıcak ilişkileri nedeniyle bakanlıktan Gensoru'yla düşürülmüştü. 12 Eylül askeri darbesinden sonra da İsrail ile ilişkiler dondurulmuş, diplomatik ilişkiler en alt düzeye indirilmişti. Bunun nedeni İsrail'in Müslümanların kutsal şehri olan Kudüs'ü başkent ilan etmesiydi. Türkiye küçük bir grupla Zahle kenti yakınlarındaki Asala kamplarına yapılan operasyonlara katıldı. Burada ilginç bir olay meydana geldi. Asala'nın örgüt kayıtları, üyeleri, tetikçileri, para kaynakları, listeleri de ele geçirildi. Ancak Mossad bunu Türkiye'ye vermedi. Dipnot: Murat Yetkin, Ateş Hattında Aktif Politika, Alan Yayıncılık 1992, sayfa 175-176. Bu arada İsrail'in Lübnan'daki baskıları sürerken Türkiye'deki 6 Temmuz 1982 tarihli gazetelerin manşetlerini Mossad üretimi haberler süslüyordu. İsraillilerin ellerine geçen Türk teröristlerin adlarını açıklıyoruz. İşte İsrail'in ele geçirdiği 26 Türk terörist. FKÖ umutsuz bir direniş içinde. Kaçak Türk teröristler Şam'da bakkal dükkanı açmış. Asala Lübnan'daki kamplarına yapılan baskınlarda Türkiye'nin de yer aldığını öğrenir öğrenmez iki militanını Levon Ekmekçian ve Zohrab Sarkisyan'ı Esenboğa Havalanı'nı bombalamaları için Türkiye'ye gönderdi. Hiram Abbas 1968-1970 yılları arasında Lübnan'da Mossad'la çok iyi ilişkiler geliştirmişti. Özellikle Filistinliler Türkiye'yi dost bilip Beyrut elçiliği ile yakın ilişki içindeydi. Hiram Abbas bu yakın ilişkiden elde ettiği bilgileri verip Mossad'dan Filistin kamplarındaki Türkler konusunda ayrıntılı istihbarat raporları alıyordu. Bu istihbarat alışverişinde 1950'li yıllardan beri Beyrut'ta silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Hiram Abbas'ın yakın dostları Gandur ailesinin de yardımları var mıydı? Beyrut silah kaçakçılarının merkeziydi. Alman Günter Leinhauser, Ermeni asıllı Amerikalı Sarkis Soganalyan, Siyah albayı Sam Cummings, Siyah ajanı Frank Turpil, Siyah ajanı Edward Wilson başta gelen silah kaçakçılarıydı. Asala gibi illegal silahlı örgütün savaş malzemelerinin nereden geldiğini kuşkusuz en iyi silah kaçakçıları bilirdi. Hiram Abbas'ın silah kaçakçılarıyla ilişkisi ne düzeydeydi? Gerek Siyah ve Mossad'la gerekse silah kaçakçılarıyla Asala konusunda bilgi alışverişi yaptığı konusunda eski meslektaşlarının kafasında kuşku yoktu. İsrail 2500 kişiyi öldürmüş, FKÖ ve Asala gibi düşman unsurlarının önemli kadrolarını Lübnan'dan atmış ancak Lübnan'a tam anlamıyla hakim olamamıştı. Lübnan'daki vahşetin görüntüleri dünya televizyonlarında gösterilince birçok ülkede olduğu gibi Türkiye kamuoyunda da İsrail'e tavır aldı. O güne kadar İsrail'le ilişkilerini hep gizli yürüten Türkiye hükümeti de Filistinlilere karşı yapılan bu vahşet karşısında suskun kalamadı. İsrail'i kınadı, ilişkilerini dondurduğunu açıkladı. İsrail'in yardımına her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri koştu. 28 Eylül 1982. Ankara Esenboğa Havaalanı'nda olağanüstü önlemler göze çarpıyordu. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Akgün Kıcıman son hazırlıkları titizlikle kontrol ediyordu. Kenya, Fas ve Mısır'a da uğrayan özel uçak havaalanına indi. Protokol Genel Müdürü heyecanla uçağın kapısına yöneldi. Heyecanlı olmasının iki nedeni vardı. Nedense bu önemli konuğun gelmesi Dışişleri Bakanlığı'nca gizli tutulmuştu. Birkaç dışişleri bürokratı dışında konuğun Türkiye'ye geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Heyecanlı olmasının ikinci nedeni ise protokol müdürü yaşamında ilk kez bir SİHA başkanını görecek olmasıydı. SİHA başkanı 36 saat süren Türkiye gezisinde bir dizi resmi görüşme yaptı. Başbakan Bülent Ulusu'yla da görüştü. SİHA başkanıyla görüştüğünün duyulmasının ardından Başbakan Ulusu şöyle diyecekti: "Her dost ve müttefik ülkeyle çeşitli konularda işbirliği söz konusudur. Haber alma ve istihbarat konusunda da işbirliği yapılması tabiidir. Görüşülen konular arasında nelerin olduğunu söylemem mümkün değildir. Konuların devlet istihbaratı ile ilgili olduğu açıktır." SİHA, Türkiye'nin Arapların ve kamuoyunun baskısıyla İsrail'e karşı cephe almamasını ve soğukkanlı tutumundan vazgeçmemesi gerektiğini söylemişti. Sorunu çözeceğini de belirtmişti. SİHA, Orta Doğu'da Arap olmayan ve Batı yanlısı iki ülke Türkiye ile İsrail'in gizli flörtünün bozulmasını istemiyordu. Hiram Abbas'ın Asala operasyonunun da kullanılmasının önemli bir nedeni de birkaç yıl sonra ortaya çıkacaktı. Aslında Beyrut'taki Asala baskınları bir başka istihbarat servisinin sponsorluğunda yapılmıştı. Yani Beyrut'a kim gönderilirse gönderilsin, Asala'yı yok eden kişi olarak anılacaktı. Üstelik Hiram Abbas'ın imajını daha da güçlendirmek için Beyrut'ta girdiği bir çatışmada yaralandığı da iddia ediliyordu. İşin özünde Hiram Abbas sadece bir Ermeni'yi angaje edecek, Asala militanlarının gittiği bir kahveye bomba koydurmuştu. Hepsi buydu. Ancak amaç Beyrut'taki başarının getirisini bir başka alana taşımaktı. Asala'yı yok eden yaralı kahraman Hiram Abbas birkaç yıl sonra hangi göreve soyundurulacaktı? Beyrut operasyonu yoksa sadece imaj tazelemek için mi yapılmıştı? MIT'in üçüncü adamı Sabahattin Savaşman'ın SİHA ajanı olarak yakalanması gibi. Sözde Beyrut operasyonu da MİT'e hakim olmak için ileride kullanılacak stratejik bir taktik miydi? Yine SİHA ajanı. Emekli Kurmay Albay Sabahattin Savaşman'ın kaderini 5 yıl sonra meslektaşı Emekli Kurmay Albay Turan Çağlar da paylaşacaktı. Turan Çağlar 16 Mart 1983'te eşinin ifadesine göre bir operasyon için bilgisine başvurulmak üzere İstanbul'daki evinden alındı. Nuri Gündeş başkanlığını yaptığı MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda 20 gün sorgulandıktan sonra TCK'nın 133. maddesi uyarınca casusluk suçlamasıyla Genelkurmay Askeri Mahkemesi'ne yargılanmak üzere Ankara'ya gönderildi. İddianamede ABD'li diplomat William Phillips'e güncel haberleri değerlendirme notları verdiği yazılıydı. Alışveriş fotoğraflanmış, notlar ele geçmişti. Komployla karşı karşıya olduğunu söyleyen Turan Çağlar, hapisten bazı gazetecilere hayatının tehlikede olduğunu yazdı. Hürriyet 28 Temmuz 1983. Konuyu fazla dağıtmadan buraya bir olayı aktarmak gerekiyor. Çünkü casusluk tanımı görünen o ki Türkiye'de göreceli bir kavram. 12 Eylül darbesinin TRT Genel Müdürü Doğan Kasaroğlu, 12 Mart darbesinin TRT Genel Müdürü Kor General Musa Öğün'e yemek yedikleri bir sırada Ankara Milka Restoran'da bir anısını anlatıyor. Şimdi size bir sır vereceğim, onu dinleyin. Biliyorsunuz siyasete bulaşmadan önce SİSAV'ın genel koordinatörü idim. 1982'de anayasa taslağının açıklanacağı günlerde SİHA'nın Türkiye'de görevli adamı Paul Henze vakfa geldi. Bizden anayasa taslağını istedi, acele ediyordu. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Orhan Aldıkaçlı, SİSAV Yönetim Kurulu üyesi olduğu için hemen ondan bir taslak istettik. Taslak geldi. SİHA görevlisi Amerikalı'ya verdik. Adam baştan sona şöyle bir göz gezdirdi, sonra arka sayfaya takılıp bunlar olmamalıydı dedi. Adeta sinirlendi. Takıldığı maddeler eski siyasilere yasaklar getiren maddelerdi. Dipnot Hulusi Turgut 12 Eylül Partileri ABC Ajansı Yayınları 1986 sayfa 41. Peki Turan Çağlar Amerikalı'ya ne tür bilgiler vermişti? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Nuri Gündeş Turan Çağlar'ın haklarındaki bilgiyi nereden bulup Aydınlık Gazetesi'ne verdiğini röportajında söylüyor. Turan Çağlar çok iyi bir arşivci. Gazetelerden derlediklerini dosya haline getiriyor. Hiram Abbas ile ilgili aydınlığa verdikleri de gazete haberleriydi. Ahlaki yönü ayrı, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı açık istihbaratı, yani gazete ve dergilerden kestiği kupürleri derleyip dosya haline getirip bir Amerikalı'ya verirse casusluk mu yapmış olur? Üstelik bunun karşılığında para da alırsa suç işlemiş olur mu? Ya da Türkiye'deki gelişmeler konusunda bir Amerikalı'ya siyasi analizler, değerlendirmeler yaparsa casusluk, vatana ihanet gibi çok ağır bir suçlamayla kendisini hakim karşısında bulur mu? Yani bu işin cezai bir müeyyidesi var mı? Soruların yanıtlarını birkaç sayfa erteleyip biz tekrar kaldığımız yerden Turan Çağlar olayına devam edelim. Casus değil, Amerikan sempatizanıyım fakat bu husus hiçbir zaman memleket sevgisi üzerine çıkamaz çıkmamıştı. Duruşmaları sırasında bu sözlerle casusluk iddialarını reddeden Turan Çağlar'ın avukatı Yüksel Özdemir, savunmasında müvekkilinin casuslukla değil ancak zaman aşımına uğramış bir dolandırıcılıkla suçlanabileceğini belirtti. Avukat Özdemir, lakabı sarhoş olan Amerikalı müvekkilinden yazılı mütalaa isteyince ve para teklif edince, Amerikalıyı dolandırmayı düşünmüş ve TCK'nın 503. maddesini oluşturan dolandırıcılık olayının bütün koşullarını gerçekleştirmiştir, dedi. Başta başbakanlık yapmış Tansu Çiller olmak üzere Türkiye'de birçok siyasetçi, akademisyen, ABD Büyükelçiliğine Türkiye ile ilgili değerlendirmeler, analizler içeren raporlar yazıp vermişlerdi. Peki niye emekli bir kurmay albay en ağır iddia, casusluk ithamıyla kamuoyu önünde suçlu durumuna sokuluyordu? Mesleği konusunda hayli tartışmalar yapılan Amerikalı bir kadınla birkaç yıl aynı evi paylaşan üst düzey bir MİT yönetici, neden soruşturma bile geçirmezken emekli bir kurmay albay yaşamına mal olacak bir iddiayla kamuoyu karşısına çıkarılmıştı? Bu ne acımasız bir kan davasıydı? Sonuçta 15 yıla kadar hapsi istenen Turan Çağlar tutuklu bulunduğu Makmak Askeri Cezaevinde 29 Temmuz 1983 tarihinde öldü. GATA'nın otopsi raporuna göre ölüm nedeni enfarktüstü. Turan Çağlar kalbi için gerekli ilaçları almamıştı. Nuri Gündeş'in inanılmaz hırsı. Kitabın önceki sayfalarında Turan Çağlar'ın kimliği konusunda az çok ipucu yakalamışsınızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 27 Mayıs 1960 askeri hareketinden önceki cuntalar içinde yer almış bir subaydı. İhtilal amacına ulaşmadı deyip başkaldıran subaylar içinde yine o vardı. Kurmay Albay Talat Aydemir'in iki ihtilal girişiminde de ismini görüyoruz. Ordu içinde etkili bir isim ki emekli olduktan sonra Sabancı grubu kendisini bünyesine aldı. Gazetecilerle ilişkileri iyiydi. MİT içinde taraftı. Bir dönem MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yapan Turan Deniz'le sınıf arkadaşlarının ötesinde çok yakındılar. Nuri Gündeş ve Hiram Abbas ekiplerine karşıydılar. Turan Çağlar'ın özelliklerini sıraladıktan sonra soralım. Turan Çağlar öldü mü, öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Cezaevinde bulunduğu gazetecilere öldürülme tehlikesinden bahsetmişti. Demek ki Turan Çağlar başına gelecekleri önceden tahmin etmişti. Yıllar sonra Meclis Susurluk Komisyonu'na ifade veren Nuri Gündeş önemli bir ayrıntıyı ele veriyor. Kalp hastasıydı, mutlaka ilaçlarını alması gerekiyordu. İstanbul'da sorgu süresince ilaç almasını kendisine biz hatırlatıyorduk. Ankara'ya gönderdiğimizde de yetkilileri uyardık. Aman bu adam ilacını alması lazım yoksa ölür diye. Dipnot: Nuri Gündeş Meclis Susurluk Komisyonu ifadesi sayfa 1171. Nuri Gündeş'in sözlerine bakılırsa sakınan göze çöp batmıştı. Nuri Gündeş 1976-1984 yılları arasında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı görevinde bulundu. Bu sırada Turan Çağlar birkaç kez MİT elemanları tarafından kaçırılıp taciz edildi. Aktüel dergisinin iddiasına göre gazeteci dostu Nimet Arzık'la birlikte suikastten kurtuldu. Aktüel sayı 346, 28 Mart 1 Nisan 1998. Nuri Gündeş'in adını Aydınlık Gazetesi'ne veren Turan Çağlar'ı susturmak için bazı tertipler içine girdiğini düşünmek haksızlık olur. Zaten kendisi de o olaylardan sonra Turan Çağlar'la ilişkisini bakın nasıl anlatıyor. Soru: teşkilata zarar verdiğinizi belirttiğiniz bir insanın peşini bıraktığınızı, 1983'e kadar onunla uğraşmadığınızı söylüyorsunuz. Neden? Nuri Gündeş: bir mektupla bizden özür diledi. O günden sonra da bize karşı faaliyeti olmadı. Zaten bizim MİT müsteşarına, Başbakan Ecevit'e şikayet etmişti. Kasaya belgeler koyup başına bir şey gelirse sorumlu olacağımızı söyledi. Peşini bıraktık. Başına taş düşse sorumlusu biz olacaktık. Koruduk bile diyebilirim. Kontrespiyonaj zanlısı olarak karşımıza çıkana kadar da görüşmedik. Çağlar'ın 12 Mart'ta İstanbul MİT Başkanı olan Turan Deniz'in kuryesi olduğu, Turan Deniz'in o dönemle ilgili adını aklamak için böyle bir operasyona giriştiği söyleniyor. Ne dersiniz? Sınıf arkadaşı ve dosttular. İkisi de hava muhabere subayıydı. 1971'e kadar İstanbul'da Turan Deniz'e yardımcılık yaptım. 1976'da başkan olarak geri döndüğümde beni çok övmüş bir insan için bana husumeti olduğunu düşünmek istemiyorum. Aktüel sayı 349, 28 Mart 1 Nisan 1998. Sonra MİT İstanbul Teşkilatı tesadüf eseri Turan Çağlar'ın ajan olduğunu keşfediyor. Amerikalıya bilgi sızdırırken yakalanması da ilginçti. Bağlantıda olduğu Amerikalı ajan ile yaptığı telefon görüşmelerinde kendisini John diye tanıtır. CIA görevlisinin telefonları MİT tarafından dinlenmektedir. Bir Türk'ün Amerikalılara kendisini başka bir adla tanıtmasından kuşku duyarak yola çıkan MİT elemanları, araştırmalarını derinleştirdiklerinde karşılarında Turan Çağlar'ı bulurlar. Dipnot: Tuncay Özkan, Bir Gizli Servisin Tarihi, Milliyet Yayınları 1995, sayfa 1995.